Sen de mi yok ben kahvesiz yapamam diyenlerdensin? Aynı noktadayız. İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink'le tanış. Hem bütçeni koru hem de hiç bitmeyen kahvenin tadını çıkar.
Yakınlarından terapinin onlara ne kadar iyi geldiğini dinlesen de kendin için bir şeylere başlamak zor geliyor olabilir. Ya da sevdiklerine yardım etmeye istekliyken kendi ihtiyaçlarını görebilmek. Hayvel, uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulmanda sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında.
Felsefenin izinde kimi zaman fiziksel, kimi zaman zihinsel bir yolculuk yaptığımız programıma hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümde Hegel zırva mı diye konuşmaya başlamıştık ve size Hegel metafiziğinden bahsettiğimde bundan ne anlaşılması gerektiği, kimlere karşı bir tepki olduğu ve hangi amaçla böylesi bir felsefe sistemi üretmeye gittiğinden bahsetmiştim Hegel'in. Bu bölüm onun devamı niteliğinde olacak. O yüzden öncelikle o bölümü dinlemenizi öneriyorum. Çünkü burada bir bağlam kurmaya çalışacağız. Şimdi ben Hegel'e dair bir şeyler zaten biliyorum ya da bilmek istemiyorum. Ama sürekli duyduğum bir kavram var, diyalektik. Bu diyalektik nedir, ne anlamalıyım diyorsanız buradan devam edebiliriz. Genellikle diyalektik dediğimizde, bu yargı nereden çıktı onu da bilmiyorum. Sanırım lise felsefe kitaplarından tez, antitez, eşittir, sentez şeklinde bir klişe var. Bu tanımı lütfen çöpe atın. Çünkü sanıldığının aksine Hegel felsefesinde tez artı antitez eşittir sentez şeklinde bir söylem yoktur. Başlangıçta A olan bir töz ile B olan bir töz bir araya geliyorlar ya da A kendisi olmaktan çıkarak birdenbire B oluyor değildir. Yanlış yorumlar dolayısıyla böyle bakıldığında Hegel mantıksal açıdan çelişik bir şey söylüyor gibi gözükür. Fakat onun iddiası zaten bu değildir. Nitekim T'nin fenomenolojisinde bu ayrımların tözel karşılıkları olmadığını direkt söyler. Onun bahsettiği her birimizin gözlemlediği oluştur aslında. Zaten kendisi de Heraklitos'tan almadığım hiçbir şey yok der. Yani Heraklitos'a saygı duruşunda bulunup sonrasında Hegel felsefesini, Hegel diyalektiğini saçma olarak nitelendiren insanların Hegel felsefesini anlama konusundaki başarısızlıkları beni gerçekten şaşırtıyor. Dolayısıyla diyalektik kavramıyla bahsettiği, kastettiği oluş, değişim ve devinimin arkasındaki mantık. Hani ilk bölümde sürekli şeyden bahsettim ya, mutlak da kendisini gerçekleştirmeye doğru gidiyor ve burada bir süreç var. Ve o süreç, bizim tarih olarak deneyimlediğimiz T'nin gelişimi dediğimiz süreç, dışarıdan tanrı gibi aşkın bir müdahaleyle belirlenmediği için, çünkü burada bir dışarısı, deneyim üstü, duyu üstü, doğa üstü yoktu, bu sürecin kendi içsel dinamiklerine sahip olması lazım. Heraklitos da bu sürecin kendi içsel dinamiklerini sağlayan şey logostu. Hegel'de de diyalektik, yani sürecin ilkesi. O yüzden o mutlak derken de zaten maddi dünyada kendini pratikte gerçekleştirmekte olan bir şeyden söz eder. İkinci olarak Hegel'de var olan hiçbir şey bir diğerinden yalıtık, ayrı değil. Yani bir A var, bir B var, bir C var, bunların her biri müstakil mevcudiyetlere sahip zaten değil. Çünkü onun varlık kavrayışı daha bütüncül, ilişkisel bir anlayış. Dahası bu bütüncül varlık da zaten hali hazırda verili değil. Yani A olmaklık, B olmaklık dediğimizde böyle biz mutlaklıklardan bahsetmiyoruz. Her şey bir bütün olarak, organik bir bütün gözünüzün önünde canlansın. Oluş içerisinde ve kendisi olmaya doğru ilerliyor. Peki zaman içerisinde bir şeyin değişmesi için ne gerekir? Bir kendiliği olacak. Bir de kendiliğinden, kendisinden o an farklı olanları değil mi? Aksi takdirde bizim oluştan, değişimden bahsetmemize imkan olmazdı. Yani bunu da çelişik buluyorsak doğada değişim yoktur diyeceksiniz. Parmenides gibi siz bir mutlakçı olacaksınız. Burada statik, her şeyin zaten en başından beri bir ve aynı olduğunu, oluş dediğim şeyin yanılgı olduğunu söyleyeceksiniz. Başka bir açıklama modeli yok. Yani hareketin varlığını reddetmeye gitmeniz lazım. Eğer ki oluş varsa, değişimi, devinimi kabul ediyorsanız mecburen hem kendiliği hem de kendisinden farklı olanları kabul etmeniz lazım değil mi? Ama burada şunun altını çizmek istiyorum. Oluşu mümkün kılan şey A ve B tözleri değilse nedir? Zıtlıklardır. Zıtlıklar derken bahsettiğim şey şu. Mevcut durumda olmayan ama potansiyel olarak gerçekleşebilecek bir şey. Yani ben burada sürekli olarak Hegel'i düşünürken bunun tamamının hareket içerdiğini, oluş içerdiğini anlamam lazım. Bunu böyle logolar gibi, logo parçaları gibi statik bir şeylerin bir araya gelmesi ve dağılması olarak düşündüğünüz sürece Hegel metafiziğini anlamaya imkan yok. Şu an mevcut olan şey aynı zamanda bir şeyler de değil, değil mi? Yani o başka şeyler olabilir ama henüz orada değil. O yüzden ortada çelişik bir şey yok. Nasıl ki zamana tabi her şey değişerek önceden olmadığı ama olması muhtemel bir şeye dönüşüyorsa, diyalektik de bu bağlamda anlaşılmalı. Üçüncü olarak Hegel diyalektiğinde değişim olduğunda değişen şey eskiden olduğu şeyi tamamen yitirmiyor. Hiçbir şey sıfırdan yeni bir varlık gibi ortaya çıkmaz. Onun tüm dönüşümlerini de içeren bir tarihe sahiptir. Yani daha önceki versiyonlarını da kapsamak suretiyle onları aşar. Yine bir örnek. Mesela ben bugün 5 yaşında Dilara olmaklığı içeriyorum. Çünkü 5 yaşındaki Dilara olmaklık ve onun deneyimlerine sahibim. 11 yaşındaki Dilara olmaklık ve onun deneyimlerine de sahibim. Bir açıdan onu içeriyorum ama bir açıdan da onu aşıyorum. Çünkü ben bugün başka bir şeyim, değil mi? Diyalektik de tam da bu bağlamda içerme ve aşma olarak düşünülmeli. Ve olmadığım bir şeye dönüşerek yepyeni bir şey olmadım. Orada benim bir tarihselliğim var. Dilara tarihsel bir kavram. Doğduğum andan bugüne kadar yaşadığım her şey, bütün karşılaşmalar, bütün yaşam deneyimimi içeriyorum ama an be an onu aşıyorum. Hegelci diyalektik kabaca budur. Burada tonla detay var ama aslında Hegel'in doğanın tarihinden değil toplumların tarihinden bahsettiğini, burada özellikle ele almak istediği şeyin bilincin özgürleşmesi ve yetkinleşmesi olduğundan daha önce bahsetmiştim. Orada bir amaçlılık görmüştür ve bu yanlıştır, Darwin'ce evrime uymuyordur vesaire, bunları anlayabilirim ama benim özellikle bu bölümlerde söylemeye veya paylaşmaya değer bulduğum şey, diyalektiğe ya da Hegelci felsefeye yöneltilen eleştirilerin çoğunun Hegel'in zaten iddia ettiği şey olmadığını göstermek. Yani onu amaçlılık meselesinden dolayı yerden yere vurabiliriz fakat diyalektik kavramı oluş, ilişkisel bütünlük kavramlarıyla birlikte okunduğunda diyalektik olmayan hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Kendi varlığınız dahi buna dahil. Keza toplumların tarihi de diyalektiktir mesela. Türkiye Cumhuriyeti hem Osmanlı Devleti'ni içerir hem de onu aşar. Bilincin, beynin, toplumların tarihi ne derseniz deyin diyalektik bir süreçte ilerler. Biraz daha teknik bir şekilde anlatmak gerekirse Aufhebung kavramına bakabiliriz. Aufhebung Almanca içererek aşmak, kapsayarak aşmak demek. Yani iki şey arasında olumsuzlama var, bir mücadele gibi düşünelim. Biri diğerini yıkıp yerine geçmiyor. İkisini içererek, ikisini aşan yeni bir şeye yükseliyor ve biz buna oluş diyoruz zaten. Oluş, ortadan kaldırmak değildir. Yanlışlamak değildir. Muhafaza ederek aşmaktır. Mesela bunu şöyle de düşünün biraz daha kişisel gelişimci bir perspektiften. Siz değiştiğinizi söylediğinizde yepyeni bir şey olmuyorsunuz aslında, değil mi? Sizi o değişmeye iten, sizin değişmenize yol açan aslında bazı olaylar var ve değişiminiz o olayları da içeriyor. Ama siz dünkü sizden daha farklı bir şeysiniz. İşte bu da diyalektik. Buna Hegelci felsefede içsel bir farklılaşma denir. Yani kendi içinde devinen bir şeyden bahsederiz. Hegel'in söylediği ya da onun özgün katkısı olan şey ise bu sürecin aynı zamanda bir yere doğru gittiği, bir gelişimin olması. Bilincin yükselmesi ve yükseldikçe kendi potansiyelini gerçekleştirmesi, yani kendi kendisine erişmesi. Kendisi olması aslında. Ufak bir ara verelim. Sonrasında bölüme kaldığımız yerden devam ederiz.
Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir.
Aa, sen Frink kullanmıyor musun?
Nasıl yani?
Yani kahvenden kısmına gerek yok. Frink'e üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin.
Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş.
Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var. E hadi hemen indirip üye ol da bu fırsatı kaçırma.
Terapiye başlamak, içinden çıkamadığın döngüleri kırmak, bazı yanlış bulduğun kararlarını değiştirmek ve kendinle beraber daha huzurlu bir yaşam inşa etmek için atabileceğini en değerli adımlardan biri. Hayvel ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, PodB10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
Bu muhtemelen Hegel üzerine kaydettiğim son bölüm olduğu için bir şeyler daha eklemek istiyorum diyalektik bölümünün parantezini kapatarak. Onun Tarihte Akıl adlı bir eseri var. Ve orada antik Yunan filozoflarından Anaxagoras'ı işaret ediyor. Anaxagoras aklın dünyada hüküm sürdüğüne ilişkin bir sav ortaya koyuyor. Hegel diyor ki evet akıl dünyada hüküm sürüyor doğru ama Anaxagoras'ın felsefesi eksik. Çünkü aklın hüküm sürmesinin yanı sıra aslında kendi eylemlerinin de bilincinde olması gereklidir. Burada ben sürekli deneyimin bilinci gibi bir şeyden söz ediyorum ya. Deneyimin bilincinin bu bilinç yolculuğunun farkında olması. Orada Hegel'in deneyim için kullandığı Almanca kavram Erfahrung, Erfahren, bir sonuca ulaşan yolculuk demek. Yani bilincin yaptığı yolculuk herhangi bir şey değil, değil mi? Burada yolculuk çok güzel bir metafor. Çünkü arabanın camına kafanızı yaslarsınız, sürekli böyle görünümler olmaz, buna yolculuk demezsiniz veya araba öylesine bir yere gitmez. Yolculuk için sizin başladığınız yerden gittiğiniz yere bir hareket vardır ve kendisi içerisinde bu deneyimlerin farkındalığına, deneyimin bilincine sahipsinizdir. Bir yolculuk yaşantısına sahip olursunuz. O yüzden Anaxagoras'a baktığında aklın hüküm sürdüğü bir olaylardan bahsetmiyor. Hegel diyor ki bir de bu olayların kendi kendisinin de bilincinde olması gerekiyor. Burayı enteresan buluyorum. Şöyle enteresan buluyorum. Zihin felsefesine gideceğim biraz ama. Mesela MacBook'ta etkinlik monitörü var. Sizin MacBook içerisinde yaptığınız her şeyin, bütün işlemlerin kendi kendisine iz düşümüdür etkinlik monitörü. Aslında bilincin böyle bir şey olduğunu iddia eden zihin felsefesinde tartışmalar da var. Hegel'in bahsettiği şey de bu. Yani burada bir süreç var, burada bir oluş var, burada bir deneyim var. Bunu bir akıl, bunu bir ilke yönetiyor ama sadece bununla da sınırlı değil. Aynı zamanda bu yolculuğun, bu sürecin bir de kendi kendisine düşümü var. Yani bende bir yolculuk yaşantısı, yolculuğun bilinci var. İşte bilinç bu. Ama bunları söyledikten sonra aklınıza şu geliyorsa, işte herkes kendi başına oturuyor bir yerde, 430 gün ağacın altında oturuyorlar ve kendi kendinin bilincine varıyor, kendi potansiyellerini anlıyor falan, gerçekleştiriyor gibi düşünüyorsanız yine yanlış olacak. Burada Hegel bilinç derken, tüm bunları anlatırken deneyimin ötesine geçen entelektüel görü gibi özel bir bilgi kaynağından söz etmiyor. Yani ben bilinci kendi içerisinde deneyimlemekten söz ettiğimde meditasyondan bahsetmiyorum. Çünkü bilinç mevcut deneyiminde olandan daha fazlasını zaten bilemez veya kavrayamaz. O yüzden bilincin kendini bilmesi için mevcut olanın dışına çıkması gerekiyor, değil mi? Yani mevcut olanı dönüştürüyor olması, o sürecin içerisinde olması gerekiyor. Bu yüzden bilme dediğimiz bilincin kendisindeki farkındalığa gitmesi teorik bir şey değil, pratik bir şey. Edimsellik içerisinde, yaşantıda, gelişim sürecinde kendisine adım adım açtıkça biliyor. İşte bu kısım Doğu felsefesinden bence radikal derecede farklı olan kısım. Yani siz oturuyorsunuz ve zaten sizde en başından beri var olan bir şeyin farkına varmıyorsunuz sezgiyle. Burada bilinç yaratarak, edimselleştirerek, hareketinde ve pratik devinimleri içerisinde kendini hem oluşturuyor hem de oluşturdukça farkına varıyor. Ve bu farkındalıkla da aslında kendisini gerçekleştiriyor. Bu kısmı çok makul buluyorum. Evet, çok karmaşık gözüküyor olabilir ama anlamaya başladığınızda insanın kafasının içerisinde ampul yakan yerlerden bir tanesi. Hani biz kendimizi keşfetmekten bahsederiz ya mesela. Oturup kendin üzerine düşünmenin aslında hiçbir işe yaramayacağını, çünkü zaten kendi dediğin kavramın başlangıçta verili sabit bir öz olmadığını da söyleyebiliriz bu perspektiften. Sen pratik edimlerin içerisinde, oluş içerisinde kendini an be an yaratırsın ve bu yaratımların farkındalığıyla da aslında daha çok yaratırsın. Ve en sonunda, o tabii bitecek bir son değil ama bunu böyle daha bir ideal olarak koyalım, en sonunda kendin olursun. İşte o yüzden Hegel felsefesinde de böyle özlerden, mutlaklardan, kendilikten, bilinçten bahsettiğimizde Platoncu kavramlardan değil de henüz olmamış şeylerden bahsediyoruz. Yani bizi her defasında harekete, devinime, oluşa çağıran bir şey var. Bu kısmı gerçekten anlamanın en iyi yolu Marx. Yani şimdi Marx analizi ve alıntısı yapmayacağım ama Marx'ın Feuerbach üzerine tezlerini defalarca okudum ve her seferinde evet, evet, evet diye okuyorum. Feuerbach üzerine tezlerden 1 ve 2'ye bakmak istiyorum. Bir şeyin kendi bilincine varması, kendini gerçekleştirmesi, mutlağın bilgisine ulaşmak teorik bir sorun değil, pratik bir sorundur. Çünkü Feuerbach üzerine tez 8'de ne diyor Marx? Tüm toplumsal yaşam özünde pratik bir sorundur. Burada sezgi ile bilinç zaten üstü örtülü olan bir hakikati aydınlatmaz. Yani pratiğinde edimselleşmesi gerekir onun. Marx'ın tez 2'de de söylediği gibi aslında hakikatin insan düşüncesine atfedilip atfedilmeyeceği sorunu bir teori sorunu değil pratik bir sorundur. İşte bu kısım benim derinden katıldığım yer. Yani Marx'ın ortaya atmış olduğu komünizm idealini bir kenara bırakın, işin politik ekonomisine katılmasanız dahi doğa ve hareketi belirleyen ilkelerin yapısına dair çıkartmış olduğu analiz oldukça doğru. Bunu isterseniz kendi hayatınızı uygulayarak tekrar düşünün yine. Her defasında basitleştirmeye çalışıyorum. Mesela kendinizi gerçekleştirmek dediğimizde neden bahsediyoruz? Bu teorik bir sorun mu? Aslında bu da pratik bir sorun değil mi? O halde biz burada mutlaktan, ilişkisel bütünsellikten, onun sürecinden ve onun sürecinin kendisine olan iz düşümü olan bilincin deneyiminden söz ediyorsak, burada toplumsal yaşantı içerisinde, ilişkisellik içerisinde bir deneyim alanını ele aldığımızı anlamamız lazım. Ne demiştik? Sabit, değişmeden kalan, önceden verili hiçbir şey yok. Bu tam olarak bilincin kendi kendisini deneyimlemesinin serüveni. İşte yaşam bu aslında, tarih de keza bu. Sonrasında öz bilinç meselesinden öteki etik gibi meselelere gelecek ve dolayısıyla konu siyaset ve hukuka gelecek. Benim genel olarak siyaset felsefesine dair özel bir ilgim olmadığı için çok bilgili de sayılmam. Fakat Türkiye'de Hegel üzerine yapılan yayınların da %80'inin siyaseti üzerine olduğunu fark edeceksiniz. T'nin fenomenolojisi yani onun metafiziği görece daha az konuşuluyor. O yüzden Hegel siyaset felsefesi üzerine içerik ararsanız çok rahat bir şekilde bulabileceğinize eminim. İki bölümlük Hegel anlatısını burada sonlandırıyorum. Sanırım bundan daha basit bir Hegel anlatımı olamazdı. Çünkü bu kapsamda zaten akademisyenlerin içerikleri var ama ben olabildiğince anlaşılır bir halde yeni başlayanlar için anlatmaya çalıştım. Keza bunu Spinoza ve Kant bölümlerinde de yapmıştım. Umarım Hegel'in diyalektik kavrayışı denildiğinde ne anlaşılması gerektiğine dair böyle ufak tefek ilhamlar vermişimdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek bölümde görüşene dek meraklı kalın.
İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de Frink üyeliğini başlat, kahven hiç bitmesin.
Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayvel ile başla. Açıklamadaki linkten Hayvel'i indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.